Ayrım 20.
21 Ağustos, 2. Anafartalar Muharebesi. İngilizler ihtiyat tümenlerini de karaya çıkartarak bir kere daha ve son olarak taarruza geçerler. Katılan asker sayısı bakımından bu Çanakkale Savaşı'nın en büyük muharebesidir. A. Moorhead, Çanakkale Geçilmez sayfa 394, R.R. James, Gelibolu Harekatı sayfa 432. Savaş bütün gece ve ertesi günde sürer. Mustafa Kemal'in yönettiği Anafartalar grubu bu büyük ve son taarruzu kırmakla kalmayacak, bütün düşman birliklerini çıkış hatlarına kadar geriye sürecektir. Liman Paşa Alman genel karargahına şu bilgiyi verir. İngilizlerin büyük kuvvetlerle giriştiği Anafarta çıkarması tam bir yenilgiye uğramıştır. İngilizler Arıburnu'nda olduğu gibi Anafartalar kesiminde ve Suvla Körfezi'nde de ancak donanmalarının himayesinde muhafaza edebildikleri şerit halindeki sahil kesiminde ve tahkimat yapmak suretiyle tutunabilmişlerdir. İngiliz ordugahları tamamen deniz kenarında bulunmaktadır ve bu dar kesime hakim tepeler kamilen Türk ordusunun elindedir. Sayfa 118. Bu savaş İngilizler için sonun başlangıcı olur. 6 Ağustos'tan beri verdikleri kayıp 45 bin kişidir. Moorhead, Çanakkale Geçilmez sayfa 396, R.R. James, Gelibolu Harekatı 452. 15 Ekim günü Başkomutan General Hamilton da görevden alınır. Artık Gelibolu'dan çekilme zamanı gelmiştir. Aralık sonunda Suvla ve Anzak'tan Ocak başında da Seddülbahir'den çekilmeyi başarırlar. Müttefiklerin Çanakkale'deki tek başarısı bu çekilişi kayıpsız gerçekleştirmiş olmalarıdır. Çanakkale Savaşı hakkındaki İngiliz resmi tarihi şu genel değerlendirme ile bitmektedir. Çanakkale'de geleceği elinde tutan komutan üstün şahıs Mustafa Kemal'di. Çanakkale muharebelerinde göstermiş olduğu çok yüksek sevk ve idare, fedakarlık ve feragat her türlü övgünün üzerindedir ve bu hususta ne söylense azdır. Başlangıçta Mustafa Kemal Paşa Gelibolu Yarımadası'nda bir piyade tümeninin başında harbin sevk ve idaresi yönünden çok dikkati çeken açık bir deha örneği vermiştir. 25 Nisan'da Arıburnu çevresindeki durumu derhal kavramış olmakla Anzak Kol Ordusu'nun karaya çıkarıldığı ilk günde hedefine erişmemesini ve mağlubiyetini sağlamıştı. Bu önemli bir sebep olarak İngiliz kuvvetlerinin kıyıda saplanıp kalmaları sonucunu doğurmuştur. İngilizlerin hakim noktaları elde edemeyerek dar kıyıda sıkışıp kalmaları ve 9 Ağustos'ta Suvla Anafartalar kesimindeki İngiliz Kol Ordusu'nun iflas ve hezimetinin de başlıca sebebi yine Gazi Mustafa Kemal'den başkası değildi. Anafartalar grubu komutanlığı kendisine verilince derhal yaptığı sert ve şiddetli bir harekette İngiliz kol ordusunun karaya çıktıktan sonraki gecikmiş hareketini hem durdurmuş hem de bu yeni İngiliz kol ordusunu hezimete uğratmıştı. Gelibolu Yarımadası'nda başarısı yalnız bu da değildir. Anafartalarda İngiliz kol ordusunun ileri hareketini durdurup hezimete uğrattıktan 24 saat sonra bir başka cephede Türk ordusuna parlak bir zafer daha sağlamıştır. Bizzat yaptığı keşif sonunda Jonk Bayırı'nda İngilizlere parlak bir karşı taarruz yapmıştır. İşte bu taarruzda kazanılan zafer sonunda Türkler Çanakkale Boğazı'na hakim olan Sarıbayır sırtına yerleşmişler ve kesin olarak orada tutunmuşlardır. Bir daha İngilizler bu hakim yeri ele geçirememiş ve Türklerle savaşamamıştır. Bu suretle Çanakkale Savaşları'nın kaderinde tek tayin edici rolü oynamış, Çanakkale'nin kaderini tayin etmiştir. Kısacası Gelibolu muharebeleri bütünüyle Mustafa Kemal'in üstün deha ve zekasıyla etkili olduğu bir tarihi anlatır. BTT'de sayfa 50 sayı 32 Ekim 1987. Yenilen düşman bile Mustafa Kemal'in Çanakkale Savaşı'ndaki rolünü işte böyle değerlendiriyor. Dipnot: Gallipoli adlı ünlü filmi çeken ve müttefiklerin yenilgisini anlatan Peter Weir da sakın Kemalist olmasın. Bir de bizimkileri dinleyelim. 5-7-9 bizimkiler ne diyorlar? A. Albay A. Fevzi Bey'in yerine Albay Mustafa Kemal'in atanması olayı. K. Mısıroğlu diyor ki, İngilizlerin çıkarma yaptığı mıntıkaya yetişmek üzere kol ordusuyla hareket emrini alan Fevzi Bey, gideceği yere yaklaşık 60 kilometre mesafede bulunuyordu. Bu mesafeyi bir kol ordunun bütün ağırlıklarıyla süratle aşıp cepheye yetişmesi ve ilerlemiş düşman kuvvetleri karşısında bu yolu kat etmenin verdiği yorgunluk üzerindeyken, taarruza geçmesi veya müdafaada bulunması imkansız denecek bir şeydi. Emrindeki askerlerin hayatı üzerine bir kumara girişmeyi vicdanı asla caiz görmeyen Fevzi Bey, askeri mutlaka ve en az bir gece istirahat ederek sıcak bir çorba içip birkaç saat uyku uyumadıkça taarruz etmesinin kabil olmadığını ve ancak böyle bir istirahatten sonra şafakla taarruza geçebileceğini katı bir lisanla ifade etmesi üzerine fevkalade canı sıkılan Liman von Sanders, onu bulunduğu mevkiden alıp yerine bir başka kumandan tayin etme hevesine kapıldı. Lozan 1. cilt sayfa 162-163. Doğrular. 1. 16. kolorduyu oluşturan 7. ve 12. tümenler, dinlenmeleri için 1,5 ay önce Güney Cephesi'nden çekilip bu kesime gönderilmiştir. Çanakkale Cephesi 3. kitap sayfa 404. Yürünecek mesafe de 60 kilometre değil, alayların bulundukları yere göre 25-40 kilometre arasındadır. 3. kitap sayfa 405. 2. 7. tümene 2 alayını yola çıkarması emri 7 Ağustos saat 1.40'da verilmiş ve alaylar 7 Ağustos sabahı saat 5.45 ve 8'de yola çıkarılmıştır. Ordu emrine göre alaylar yanlarına hızlı yürüyebilmek için bütün ağırlıklarını değil, küçük ağırlık denilen muharebe ağırlıklarını almışlardır. Çanakkale Cephesi 3. kitap sayfa 397. 12. tümenin yola çıkarılması emri de 7 Ağustos günü saat 7'de verilir. Bu alaylar da öğle üzeri yola çıkarılır. Çanakkale Cephesi 3. kitap sayfa 398. 3. 7 Ağustos saat 22'de 12. tümenin 36. alayı dışındaki bütün birlikler Anafartalar kesimine gelir, sıcak çorbalarını içer ve birkaç saat uyurlar. Fevzi Bey'in raporundan aktaran C. Jong sayfa 86. Yani yoldan gelir gelmez taarruza geçmez dinlenirler. Üstelik yol yorgunluğu ile taarruz etmek birçok örneği olan doğal bir olaydır. Mesela Sakarya Savaşı'nda birçok tümen uzun mesafeler açtıktan sonra dinlenmeden savaşa girmiştir. Cephedeki öteki askerler de 2 gündür uykusuzdu ve durup dinlenmeden savaşmaktaydılar. Ayrıca bu tümenlerin 8 Ağustos sabahı yapması gereken taarruzda A. Fevzi Bey'in isteği üzerine ertelenecektir. 3. kitap sayfa 402. 4. Saros grubunun birlikleri 8 Ağustos günü saat 10.30'da gerekli düzeni alırlar. Bu arada 36. alayda sağ kanat gerisine yanaşır. Çanakkale Cephesi 3. kitap sayfa 404. 5. Suvla kesimindeki İngiliz hareketinin gittikçe gelişmesi üzerine Liman Paşa 8 Ağustos öğle üzeri 12. tümenin Mestan Tepe'de bulunan düşmana taarruza geçmesini emreder. Albay A. Fevzi Bey raporunda diyor ki, 12. tümen komutanı S. Adil Bey'in ben askerim verilen emri icra ederim demesine rağmen ben bu taarruzu da bugün yapmayı doğru bulmadım. A. Fevzi Bey'in raporundan aktaran C. Jong, sayfa 86. 6. Liman Paşa saat 15'te bir emir subayı ile akşam taarruz edilmesi için yazılı emir yollar. Vahidettincilerin övdüğü A. Fevzi Bey bu emri de yerine getirmez. Raporunda bu tavrının gerekçelerini şöyle açıklıyor. Gece karanlığında meçhul bir arazide uzun bir yürüyüşle hücum etmek herhalde hezimeti mucip bir hareket idi. Esasen bugün taarruz etmemeye karar vermiş ve ona göre tertibat almış olduğumdan Liman Paşa'nın bu emrinin de bir tesiri olmadı. Fevzi Bey'in raporundan aktaran C. Jong, sayfa 87. Akşam saat 22'de Ordukurmay Başkanı telefonla Fevzi Bey'i arar ve der ki, Liman Paşa'nın yanındayım, kendileri soruyorlar. Ben bugün Fevzi Bey'e düşmana taarruz için emir göndermiştim, niçin taarruz etmedi? A. Fevzi Bey raporunda şu cevabı verdiğini açıklıyor. Hücumun yarın şafak zamanına tehir edilmesini, ertelenmesini rica ettim, kabul etmediler. Ne olursa olsun benim emrim icra olunacaktır buyurdular. Bendeniz ise emirlerinin icrasına tehlike gördüğümden icra etmedim, yani yapmadım. Taarruzu yarın şafak zamanına 9 Ağustos sabahına bıraktım ve ona göre icap eden emri verdim. A. Fevzi Bey'in raporundan aktaran C. Jong, sayfa 88. Ordu komutanının bir türlü harekete geçiremediği A. Fevzi Bey, biraz sonra gelen şu emirle görevden alınır ve İstanbul'a postalanır. Anafartalar grubu komutanlığına tayin edilen Mustafa Kemal Bey'in muvasalatıyla, yani gelmesiyle beraber, emir ve kumandayı Müma İleyhe adı geçene tevdi ile İstanbul'a hareketiniz rica olunur. 5. Ordu Komutanı Liman von Sanders, Fevzi Bey'in raporundan aktaran C. Jong, sayfa 88. Olayı Fevzi Bey'in kendi raporunu esas olarak aktardım. Liman Paşa'nın yerinde olsaydın siz ne yapardınız? K. Mısıroğlu'nu dinlemeye devam edelim. İşte bu sırada Liman von Sanders'in yanında bulunan ve Mustafa Kemal'in iddiatçı arkadaşlarından olan Kazım İnanç Bey, Fevzi Bey'in yerine Mustafa Kemal'i tayin etmesi teklif ve telkininde bulundu. Bunun üzerine kendisine telefon edilen Mustafa Kemal, bu defa bir kol orduya hükmetme fırsatı çıkınca yapılan teklifi hiç duraksamadan kabul etti. Önemli olanı şu ki Mustafa Kemal için bir kol ordu kumandanlığının o güne kadarki askeri hayatı bakımından biraz ağır bir yük olduğunu ve böyle bir yükün altından kalkabilmesinin mümkün olup olmadığını soran Kazım Bey'e ne münasebet az bile gelir derhal kabul ediyorum paşaya söyle tayinimi emretsin demiştir. Bu surette Fevzi Bey yerinden alınarak 19. Tümen Komutanı Mustafa Kemal Bey onun emrindeki kol orduya tayin edildi. Lozan 1. cilt sayfa 163. Ama hepsi yanlış. Doğrular. 1. Kurmay Başkanı Fahrettin Altay anılarında işlerin kötü gitmekte olduğunu görerek Conk Bayırı kesimine kudretli bir komutanın atanması gerektiğini, onun için de Mustafa Kemal Bey'in kolordu komutanı olarak bu bölgeye verilmesini Esat Paşa'ya söylediğini yazıyor. 10 Yıl Savaş sayfa 109. Esat Paşa da olayı şöyle anlatıyor. Conk Bayırı'na komuta etmek üzere buradaki durumu bilen 19. Tümen Komutanı Mustafa Kemal Bey'in görevlendirilmesi lüzumunu ordu komutanına bildirmek üzere Kurmay Başkanı Fahrettin aracılığıyla ordu kurmay başkanına telefon ettirdim. 10 Yıl Savaş sayfa 272. Fahrettin Altay Esat Paşa ve kendi adına bu teklifi Kazım Bey'e telefonla duyurur. Ama Kazım Bey Liman Paşa'nın kabul edeceğini sanmadığını söyler. 10 Yıl Savaş sayfa 109. Fahrettin Altay saat 20'de Kazım Bey'i yeniden arar. Telefon hatları karışmıştır. Mustafa Kemal ile Kazım Bey'in konuşmalarına kulak misafiri olur. Bu olay anılarında şöyle aktarıyor. Mustafa Kemal diyordu ki, bütün kuvvetler bir elden idare olunursa başarı elde edilebilir. Anafartalara gelen kuvvetleri de benim emrime verirsiniz, o zaman kabul ederim. Bu sırada telefon konuşması kesildi, gülerek Esat Paşa'ya döndüm. Bizim teklifimiz olan kolordu komutanlığını çok gördüler, şimdi ordu komutanı yapmaya mecbur olacaklar dedim. Nitekim 21.45'te teklifimizden 8 saat sonra Mustafa Kemal'in Anafartalar Grup Komutanlığı'na tayin edildiği emri geldi. 10 Yıl Savaş sayfa 110. 2. Mustafa Kemal'in bu konudaki kısa açıklaması da şöyle. Ordu Kurmay Başkanı Liman von Sanders Paşa Hazretleri adına beni telefon başına çağırdı. Komutanın durumu nasıl gördüğümü ve düşüncemi sorduğunu bildirdi. Kendisine Conk Bayırı'nın durumunun kritikliğini ve durumun düzeltilmesi için daha bir an kaldığını ve bu anın da kaybedilmesi halinde felaketin pek muhtemel olduğunu bildirdim. Durum genelleşmiş, anafartalara çıkmış ve çıkmakta olan büyük düşman kuvvetlerini dikkate ve ona göre genel önlemler alarak sevk ve idareyi birleştirmek ve sağlamak gerekiyordu. Bu sebeple Kurmay Başkanı'nın çare kalmadı mı sorusuna verdiğim cevapta, bütün mevcut kuvvetlerin komutam altına verilmesinden başka çare kalmadığını söyledim. Çok gelmez mi dedi. Az gelir dedim. Anafartalar Muharebatı'na ait tarihçe sayfa 26. Dipnot. Mustafa Kemal anılarında bu olayı biraz daha ayrıntılı anlatmaktadır. Falih Rıfkı Atay Atatürk'ün hatıraları sayfa 8. Fahrettin Altay Liman Paşa'nın bu atama için Enver Paşa'nın iznini aldığını tahmin ediyor. Fahrettin Altay'ın Hayat Mecmuası'nda 1958 yayımlanan anılarından aktaran İ. Ilgar. Esat Paşa'nın anıları sayfa 178. 3. Bu konuda kaynakların hiçbirinde Kazım İnanç Bey'in iddiatçılık gayretiyle Mustafa Kemal'in atanmasını teklif ve telkin ettiğini gösteren bir ifade yer almıyor. Tersine hepsi Kazım Bey'in bu konudaki teklifleri tereddütle karşıladığını gösteriyor. Zaten tereddüt etmese çok gelmez mi diyerek kendi teklifiyle çelişkiye düşer miydi? 4. Ayrıca Mısıroğlu Mustafa Kemal'in Kazım Bey'e derhal kabul ediyorum, paşaya söyle tayinimi emresin dediğini yazıyor ve dayanak olarak da Fadi Rıfkı Atay'ın Çankaya adlı kitabının 1969 baskısının 91 ve 92. sayfalarını gösteriyor. Söz konusu sayfalarda böyle bir konuşma yok. Hazret yine karşılıksız çek yazmış. Mısıroğlu devam ediyor. Bu suretle Fevzi Bey yerinden alınarak 19. Tümen Komutanı Mustafa Kemal Bey onun emrindeki kolorduya tayin edildi. Lozan 1. cilt sayfa 164. Mustafa Kemal 16. Kolordu Komutanlığı'na değil, Anafartalar Grup Komutanlığı'na tayin edildi. İkisi arasında fark var çünkü Anafartalar grubunda 16. Kolordu'dan başka ilk aşamada şu birlikler de bulunmaktadır. 4. Tümen, 5. Tümen, 8. Tümen, 9. Tümen. Yarbay Wilmer müfrezesi ve bir süvari tugayı. Fakat tuhafı şu ki 19. Tümen bir hayli geride bulunduğundan Mustafa Kemal'in taarruz edilmesi istenilen noktaya kadar gelinceye kadar geçen zaman Fevzi Bey'in istediği mühletten bile fazla oldu. Yani bu noktada taarruzu fiilen gerçekleştirebilmek için Mustafa Kemal'in tayininin mantıki hiçbir ciheti yoktu. Çünkü cepheye derhal ulaşabilecek bir mesafede bulunmadığı için fiilen mümkün olmayan bir taahhütte bulunmuş oluyordu. Lozan 1. cilt sayfa 164. Yine yanlış. 8 Ağustos akşamı taarruz etmesi emredilen A. Fevzi Bey'in taarruzu 9 Ağustos sabahına bıraktığını az önce görmüştük. Mustafa Kemal A. Fevzi Bey'in karargahına 8-9 Ağustos gecesi 1.30'da gelmiş ve Mustafa Kemal talip olduğu görevi tam zamanda yerine getirerek yine 9 Ağustos sabahı birlikleri taarruza geçirmiştir. Çanakkale Cephesi 3. Kitap sayfa 406. Gecikme söz konusu değildir. GRYT Ansiklopedisi Mısıroğlu'nun bu yanlışını da kopyalamış. Albay Mustafa Kemal Bey de zaten ancak 9 Ağustos sabahında yeni birliğine ulaşabilmişti. Yani Fevzi Bey'in istediği mühlet ister istemez geçmiş oluyordu. 1. cilt sayfa 127. İsteseler parmak hesabıyla bile doğruyu bulurlardı ama niyetleri bu değil. Ertesi gün cereyan eden hücumlarda 1. Anafartalar Savaşı, elde edilen başarı Mustafa Kemal'e mal edilmek istenmişse de bu tarihen ve fiilen doğru değildir. Çünkü burada dövüşen Mustafa Kemal'in talim ve tensiki altındaki 19. tümen değil, Fevzi Bey'in çok iyi donatıp talim ettirmiş olduğu 16. kolordu ve Vehip Paşa'nın bu noktaya yığdığı ihtiyat kuvvetleridir. K. Mısıroğlu, Lozan 1. cilt sayfa 164. Dipnot: bu tümenlerin mevcutları kısmen tamamlanabilmişti. Taburlar yoldaki döküntülerden dolayı ortalama olarak 300-800 kişiyle gelebilmişlerdi. Yine bu birlikler uzun süredir siperlerde bulunduklarından yürüyüş yeteneklerini büyük ölçüde yitirmiş ve idmansızlaşmışlardı. Çanakkale Cephesi 3. Kitap sayfa 404. Mısıroğlu'nun Fevzi Bey'in çok iyi teçhiz ve talim ettirmiş olduğunu yazdığı birliklerin gerçek durumu böyle. Doğrular. 1. Bu çarpık mantığa göre bir savaşı başlatan, yöneten ve başarıya ulaştıran komutanın tarihen ve fiilen bir önemi yok. Asıl önemli olanlar birlikleri talim ettirenler ile emir ya da istek üzerine o cepheye birlik yollayan komutanlar. Bu takdirde Fatih'e, Yavuz'a, Kanuni'ye de hiçbir zafer mal edilemez. Çünkü hiçbiri bir birliği talim ettirmiş değildir. 2. Vehip Paşa'nın bu noktaya, yani Anafartalara yığdığı kuvvetler ifadesi de bütünüyle gerçeğe aykırıdır. Çünkü Vehip Paşa'nın yolladığı toplam 6 alaydan biri bile Anafartalar Savaşı'na katılmamıştır. Çanakkale Cephesi 3. Kitap sayfa 409, Kroki 50. Dipnot: 2 alaylı 4. tümen ordu emriyle, 2 alaylı 8. tümen ile 28. ve 41. alaylar Esat Paşa'nın isteği üzerine. B. Anafartalar ve Conkbayırı Savaşları'nın aslı neymiş? K. Mısıroğlu: bununla beraber yine de her iki tarafta çok büyük kayıplara uğramışlardır. İşte tam bu esnadadır ki İngiliz donanması kendi kuvvetlerini topa tutmuş ve onların ricatlerine, yani geri çekilmelerine sebep olmuştur. İşte bugüne kadar anlatıla anlatıla bitirilemeyen Anafartalar kahramanlığının iç yüzü kısaca bundan ibarettir. Lozan 1. cilt sayfa 164. Anafartalar ve Conkbayırı Savaşları zaman ve yer bakımından iki ayrı savaş. İngiliz donanmasının kendi kuvvetlerini topa tutması diye anılan olay da Anafartalar'da değil, bilindiği gibi Conkbayırı kesiminde olmuştur. Anafartalar kesimi ve muharebesiyle hiçbir ilgisi yok. Kaldı ki altı mermi olayı da 9 Ağustos'ta geçer, Mustafa Kemal'in yönettiği Conkbayırı taarruzu ise 10 Ağustos'ta yapılacaktır. İnsanın içinden edep yahu diye haykırmak geliyor. Ve K. Mısıroğlu Arıburnu 1. ve 2. Anafartalar ve Conkbayırı muharebelerini birbirlerinden ayırmadan sanki hepsi bir yerde ve aynı zamanda yapılmış tek bir muharebeymiş gibi şöyle özetliyor. Temmuz'da İngilizler taze kuvvet getirerek 9. ve 19. tümenlerin cephesinde yeniden taarruza geçtiler. Taarruz muvaffakiyetle neticelendi ve Alman generali Kannengiesser yaralandı. Şiddetli topçu ateşiyle Türk kıtaları çekiliyor. Çanakkale'ye hakim bütün tepeler boşalıyordu. Birdenbire topçu ateşi kesildi. İngiliz kıtaları süngü nizamında ilerliyorlardı. Sarıbayır'ı işgal ettiler. Birkaç adım daha atabilseler Boğaz sahiline inmiş bulunacaklardı. Bu arada tarihte ender rastlanan bir hata ile İngilizler donanmalarından kendi bataryalarına ateş açtılar. Birçokları yaralandı ve kalanlar da mütereddit bir surette kaçmaya başladılar. İşte o zaman Türkler eski mevzilerini yeniden işgal edebildiler. Lozan 1. cilt sayfa 159. Dipnot: Mısıroğlu cümlenin ortasında mütereddit kelimesine hemen sonra dipnot işareti vererek Dagobert von Mikuş'un La Surrection d'un People adıyla Fransızca çevrilen kitabının 104. sayfasına gönderme yapıyor. Lozan 1. sayfa 119. Söz konusu sayfada Çanakkale Savaşı ile ilgili herhangi bir bilgi yok. Hatırlayacaksınız, Gereyete Ansiklopedisi de bir başka konu için yine bu sayfaya gönderme yapmıştı. İkisi de var olmayan bir hesabı karşılık göstererek çek yazıyorlar. Dagobert von Mikuş'un kitabının Türkçesi Gazi Mustafa Kemal adıyla yayımlanmıştır. 100. sayfanın karşılığı çevir 118 ve 119. sayfalardır. 6 Ağustos'tan 21 Ağustos'a kadar süren bu çok kanlı ve kapsamlı muharebeleri 9. ve 19. tümenlerin cephesine yapılmış bir taarruz ve donanmanın yanlış ateşi sonucu Türklerin eski mevzilerini yeniden işgal etmesi diye özetlemek için Çanakkale Savaşı hakkında açılmış özel ve yoğun bir bilgisizlik kursundan geçmiş olmak gerekir. Dipnot: kispsiz ta o kadar cehil olmaz, cehlin ol mertebesi sehil olmaz. Yanlışları işaretledim ama özeti atlamış olanlar için birkaç kısa açıklama yapmak istiyorum. 1. İngiliz taarruzu Temmuz'a değil 6 Ağustos'ta başlar. 2. 6 Ağustos'a 9. Tümen bilindiği gibi 1. hatta değil kuzey ile güney kesimleri arasında savaş alanı dışındadır. Onun cephesine bir taarruz olmamıştır. 3. Şiddetli topçu ateşiyle Türk kıtaları çekiliyor. Çanakkale'ye hakim bütün tepeler boşalıyordu ifadesi de anıtsal bir yanlış. Bu taarruzun geliştiği ve yöneldiği kesimlerde öyle kıtalar filan değil, sadece Yarbay Wilmer müfrezesinin bazı küçük birliklerinin bulunduğunu görmüştük. Ayrıca Çanakkale'ye hakim tepelerde zaten hiç kimse yoktu ki boşaldığından söz edilebilsin. 3. kitap savaşın evrelerini gösteren 38 ve 43. krokiler. Mısıroğlu önünde bir karayolları haritası bile bulundursaydı, gerçeği az çok kavrar bunları yazmaktan kaçınırdı. 4. Mısıroğlu birdenbire topçu ateşi kesildi, İngiliz kıtaları süngü nizamında ilerliyorlardı diyor. Yani sportmen düşman o uzun ve engebeli yolu taarruza kalktığı gün ışık hızıyla aşıp Sarıbayır'a ulaşmış. Sarıbayır'ı işgal ettiler. Anlaşılan Hazret Sarıbayır'ı adına bakarak bir tepenin bayırı sanıyor. Oysa Sarıbayır tepeler, vadiler, sırtlar, boyunlar, uçurumlar, geçitler, dere yataklarından oluşan 100 kilometre kare genişliğinde koskoca bir kütle. İşgal edilse savaş biterdi. Mısıroğlu'nun İngiliz kıtaları diye şişirerek anlattığı kuvvette binbaşı Allenson'un taburu. Allenson'un ele geçirdiği yerde hoşgörünüze sığınarak tekrar ediyorum. Ne Jonk Bayırı'dır ne de koca Sarıbayır. Koca Çimen ile Jonk Bayırı arasında bulunan iki zirveli Besim Tepe'nin güney zirvesi. Arar James Gelibolu Harekatı sayfa 400. A. Moorhead Çanakkale Geçilmez sayfa 376. C. Jonk sayfa 30. 5. Mısıroğlu'na kalırsa tepeleri boşaltan Türk kıtalarından hiçbiri bir yerde durup da savunmaya geçmeyi göze alamamış. O sıra Gelibolu'da 15 Türk tümeni var ama anlaşılan o gün tatildelermiş ki kıllarını bile kıpırdatmamışlar. Böylece bir İngiliz taburu o koca Sarıbayır hızla ve kolayca işgal edivermiş. Sonra ne olmuş? Birkaç da adım daha atabilseler Boğaz sahiline inmiş bulunacaklardı. Dipnot: en yakın Boğaz sahili 7 kilometre uzakta. Eyvah, Çanakkale destanı neredeyse sona ermek üzere. Fakat bu arada tarihte ender rastlanan bir hata ile İngilizler donanmalarından kendi bataryalarına ateş açtılar. Dipnot: 25 Nisan günü öğleden sonra 27. Türk alayı da kendi topçusunun ateşi altında kalmıştır. 2. kitap sayfa 115. Gerçek askerler bu gibi aksilikleri savaşın sayısız cilvelerinden biri sayıp mesele yapmıyorlar. Birçokları yaralandı ve kalanlar da mütereddit bir suretle kaçmaya başladılar. Hayret! Donanma bataryaları ateş açmışsa ilerideki piyadelere ne? Yürüyüp sahile inseler ya, Türkleri bitirmek üzereler, neden birkaç uzun İngiliz adımı daha atmıyorlar?